Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne istaghal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Sahih-i Meal şerhi derslerimize namaz babıyla devam edeceğiz inşallah. Öncelikle namazın fazileti ve önemiyle ve terkinin hükmüyle giriş yapmışız. Allah Azze ve Celle Beyyine Suresi 5. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Dinin esaslarının en önemlileri bu ayette böylece sayılıyor. Yani muvahhid olan Müslümanlara, Allah'a kulluk eden kimselere namaz kılmanın, zekat vermenin farz olduğu bu ayette açıkça ifade ediyor. Yine İbrahim Suresi 30. ayetinde iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Âlâ Suresinin 14-15. ayetlerinde de doğrusu felaha ermiştir temizlenen, Rabbinin adını anıp namaz kılan. Bu ve bunun gibi 80 küsür civarında ayette Allah Azze ve Celle namazı müminlere emretmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün 5 kere yıkansa ne dersiniz? Acaba onun üzerinde kir namına bir şey kalır mı? Sahabeler, bu hal onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da işte bu 5 vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler buyurdu. Yani günde 5 vakit kılınan namazla mümin kuldan günahlarının, hatalarının, bu namazlar arasında işlediği hatalarının temizleneceğine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir misal veriyor. Tıpkı bir kimsenin nehirde 5 sefer yıkandığı zaman, günde 5 sefer yıkandığı zaman kir namına bir şey bırakmadığı gibi namazla kul da hata, günah eseri bırakmaz. İslam seferde ve hazarda, yani ister yolculukta ister mukim halinde kişi memleketindeyken korkuda ve güvende namazın terkine müsaade etmemiştir. Bakara suresi 238-239. ayetlerinde namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binmiş olarak, binekli olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namazı kılın. Bu ayet aynı zamanda sünnetin vahiy oluşunun delillerindendir. Çünkü burada Allah Azze ve Celle namazı öğrettiğini bildiriyor. Fakat bu namazı öğrettiği şekil Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Biz bunu ancak Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri Cibril hadisi, Abdullah bin Amr hadisi gibi, Cabir bin Abdullah hadisi gibi bu hadislerden öğreniyoruz bu şekli. Bunu Allah Azze ve Celle Allah'ın size öğrettiği şekil diyerek ifade etmiştir. Harp halinde namazın ne şekilde kılınacağını Nisa suresi 101-103. ayetlerinde Allah Azze ve Celle açıklıyor. Bu da gösteriyor ki kul harpte bile, harp meydanında bile, en şiddetli, en sıkıntılı olan harp alanında bile, ölümle karşı karşıya kaldığı bu alanda bile namazı terk etme salahiyetine sahip değil. Ve buradaki emir namazın cemaatle kılınması şeklinde. Yani ferdi olarak da değil, korku anında bile, savaş halinde bile cemaatle namaz kılmayı emrediyor. Yani bundan daha tehlikeli bir durum olmamasına rağmen bu halde bile namazın terkine müsaade edilmemiş. Bunun asla terki mümkün olmayan ancak kadının hayız hali müstesna. terkine asla müsaade edilmeyen bir ibadet olduğu vurgulanıyor. Mazeretsiz olarak terk edilmiş namazın kazasının olduğunu söyleyenler acaba o kaza edilecek namazın terkine hangi şer'i mazereti gösteriyorlar da, yani ne gibi bir meşru mazeret bulmuşlar da o namazın kazasının olduğunu söyleyebiliyorlar. Böyle söylemekle onlar hem ayeti içe sayıyorlar hem de bu yüce ibadeti Müslümanların gözünde, onların nazarında basitleştirir, namazın terki fiilinin yaygınlaşmasına da bir yönde sebep oluyorlar. Böylece binlerce insanın kafir olmasına sebep olarak cılız omuzlarına bu büyük vebali yükleniyorlar. Çünkü namazın terki küfürdür. Bu konuyla ilgili delillerimize gelince Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 5. ayetinde mealen şöyle buyurur. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutun, hapsedin. Bütün gözetleme yerlerinde onları gözetlemek için oturun. Fakat tevbe ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah şüphesiz çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yani Allah Azze ve Celle burada bir kimseye, yani hem de öldürülmeleri, kendileriyle savaşılmaları emredilen müşrik kimselere Müslüman muamelesinin yapılmasını ancak onların şirkten tevbe edip Müslüman olmaları, bu da yetmiyor, namaz kılmaları, bu da yetmiyor, zekat vermeleri halinde. Yani bunlardan birisini terk ettiği zaman bu Müslüman adını alamaz. Burada dikkat edilecek bir ayrıntı var, o da şurasıdır. İslam'ın 5 şartı diye herkesin bildiği bu şartlar içerisinde bakın sadece namaz hiçbir surette terk edilemeyen bir ibadettir. Mesela bir adam dilsiz olur, kelime-i şehadet söyleme mükellefiyeti ona düşmeyebilir. Yani bir kimse münafık olduğu halde dilsiz numarası yapar, kelime-i şehadet de söylemeyebilir. Buradan kurtarabilir, Müslümanları aldatabilir. Zekat vermeye gücü yettiği halde zekatı terk eden bir kimse aslı itibariyle kafir olur. Fakat bize zekatı terkten dolayı tekfir hükmü verme yetkisi verilmemiş. Neden? Çünkü adam zengin olduğu halde ne yapar? Fakirmiş gibi bizi aldatabilir. Biz onu mazur görmekle. Yani burada tekfire mani bir durum var. Bir şey var. Yani zekat gücü yetene, maddi imkana sahip olana, yani nisap miktarına sahip olana farz kılınmıştır. Hac, hakeza yoluna güç yetirenedir. Hacca yoluna gücüm yetmiyor der. Gitmez. Normalde imkanı olduğu halde hacca gitmeyen kafirdir. Çünkü İbn Ömer, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette, kim imkanı olduğu halde hacca gitmezse ister Yahudi olarak, ister Hristiyan olarak, ister Mecusi olarak olsun hiç fark etmez diyor. Yani bu İslam'ın 5 şartının her birinin terki aslında küfürdür. Fakat bunlar içerisinde sadece namazın terki mümkün değildir hiçbir halde. Diğerlerinde imkana bağlanmıştır. Fakat namazın her halükarda imkanı olduğu için, kadının hayz hali hariç, her halükarda imkanı olduğu için asla namazın terkine ruhsat verilmemiştir. Yani hastaysa yatarak, oturarak nasıl güç getiriyorsa o şekilde kılması meşru kılınmış. Temizliğe gücü yetmiyorsa, abdeste gücü yetmiyorsa bu farzlar, yani abdest farzı ondan düşer. Temizlenme farzı ondan düşer. Ama namaz hiçbir zaman düşmez. Tesettüre, setre avrete gücü yetmiyorsa setre avret farzı ondan düşer ama namaz yine düşmez. Yani farzlar içerisinde yegane, kuldan eksik olmayan, üzerinden farziyeti düşmeyen ibadet budur. Bu sebeple sahabeler de gerek bu ayetler, gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan biraz sonra zikredeceğimiz birkaç rivayete binaen icma etmişlerdir ki namazın dışında hiçbir amelin terkinden dolayı Allah Resulü'nün sahabeleri küfür görmezlerdi. Yani büyük günah işleyen görürlerdi veya daha başka amelleri, farz amelleri terk edenler görürlerdi. Bunları küfür konusu yapmazlardı ama namazın terki ise bu küfürdür. Bu ibarede aynı zamanda haricilere de reddiye vardır. Mürciyelere de reddiye vardır. Yani namazın terkini küfür görmeyen mürciyelere reddiye olduğu gibi namazın dışında başka amellerin terkini de küfür gören haricilere reddiye vardır. Özellikle her kim Maide 44. ayetini, 45-47. Ayetlerini tekfir malzemesi olarak kullanıyorsa bu şüphesiz, şeksiz şüphesiz haricidir. Bunu Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Haccacı Zalim zamanında Haccaca karşı ayaklanması sebebiyle haricilikle bir de itham edilen birisi. O diyor ki kim Maide 44'ü tekfir konusu yaparsa bilin ki o haricidir diyor. Acurri Kitab-ı Şeria'da Ehl-i Sünnet akidesini, Ehl-i Sünnet menhecini bir nizama sokmuş eserlerin başında gelen bir eserdir. İlk eserlerdendir bu konuda. Her kim Maide 44'ü böyle yöneticiler hakkında delil getirmeye kalkarsa o müteşabihlere tutunmuş bir sapıktır diyor. Aynı şekilde Ebu Ubeyd Kasım bin Selam Hicri 200'lü yıllarda yaşamış bir Ehl-i Sünnet alimi. Kitabul İman'da diyor ki her kim cahiliye hükmünü istiyorsa Maide 50. ayetini yöneticilerin tekfirinde kullanan kimse haricidir diyor. Yani bunlar müteşabihtir. Neden müteşabihtir? İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette olduğu gibi küfür dune küfürdür bu diyor. Yani bu küçük küfürdür diyor. Allah, biz burada İbn Abbas'ın sözüne de muhtaç değiliz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda sahih hadis vardır. Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maide 44, 45, 47. ayetlerini okuyor. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Her kim inkar ederse ister bu ümmetten olsun, ister öncekilerden olsun fark etmez. O kimse kafirdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her kim inkar ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse ama inkar etmeden Allah'ın hükmünü en üstün olduğunu kabul ettiği halde isyan ettiğini bile bile, yani bunun günahını kabul ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden ise küçük küfür işlemiştir. Bu konu Ehl-i Sünnet'in üzerinde ittifak ettiği bir konudur. Haricilerin ise Ehl-i Sünnet'e muhalefet ettiği en başlıca konudur. Tevbe suresi 11. ayeti de yine namazın terkinin küfür olduğunu gösteren ayetlerdendir. Şöyle buyuruyor mealen. Bununla beraber eğer bu hallerinden tevbe ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı da verirlerse bu takdirde sizin din kardeşinizdirler. Biz bilen kimselere ayetleri işte böyle uzun uzun açıklarız. Herhangi bir kimsenin bizim din kardeşimiz sayılması, ona Müslüman hükmünün verilmesi ancak namazı eda etmesiyle gerçekleşir. Yani biz kalbin ikrarını tespit edemeyiz. Dilin ikrarı ise yeterli gelmez. Kalbin ikrar ettiğinin göstergesi olarak en asgari şey kulun namaz kılmasıdır. Yani bir kimse namaz kılmadığı halde ben Müslümanım diyorsa o yalancıdır. İman iddiasında yalancı bir kafirdir. Allah ve Resulü bu meseleyi böylece hükme bağlamıştır. Oldukça tehlikeli bir mevzudur. Yine şu ayette namaz kılmayanların müşriklerden olduğu ifade edilmektedir. Rum suresi 31-32. Ayetlerinde namazı dosdoğru kılın, dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşriklerden olmayın. Allah Azze ve Celle bu ayette dinlerini parça parça yapıp da her fırkanın kendi elindekiyle sevindiği müşriklerin, bu vasıflara sahip olan müşriklerin özelliğinin namazı terk etmek olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla siz onlardan olmayın. Dininizi de parça parça, fırka fırka haline getirmeyin. Namazınızı da terk etmeyin. Aksi halde bunlarla aynı konuma düşmüş olursunuz buyuruluyor. Hakikatte de dinlerinde parça parça olanlar şirk içerisine düşerler. Nasıldır bu? Allah ve Resulü'nden kendilerine apaçık bir delil ulaşmasına rağmen halen mezhebinde, tarikatında, cemaatinin görüşünde, Allah ve Resulüne muhalif olan görüşünde ısrar eden bir kimse şirk koşmaktadır. Böylece müşriklerden olmuştur. Mürselat suresi 48-50. Ayetlerinde onlara namaz kılın denildiği zaman itaat edip namaz kılmazlar. Namaz kılmayarak Kur'an'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin o gün vay haline. Artık bu ahmaklar Kur'an'ın ayetlerinden sonra neye inanacaklar? Kıyamet suresi 31-32. Ayetinde de kafirin vasfı anlatılırken tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Ancak Kur'an'ın ayetlerini yalanladı, amel etmekten yüz çevirdi buyurulmuştur. Yani namaz kılmamak tasdik etmemenin bir göstergesidir. Yine Kalem suresi 42-45. Ayetlerinde mealen şöyle buyurulur. O kıyamet gününde Rabbül İzzet'in baldırı açılacak da bütün mücrimler, bütün suçlular secdeye çağrılacaklar. Fakat güçleri yetmeyecek. Gözleri düşkün bir halde kendilerini bir zillet saracaktır. Halbuki vaktiyle dünyada başları selametteyken bu namaza davet olunuyorlardı da kılmıyorlar. Dünyada kılmadıkları için de orada secdeye davet edildiklerinde buna güç yetiremeyecekler yani. O halde namaz kılmayarak bu Kur'an'ı yalanlayanları sen bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri yönden derece derece azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm çünkü benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi ile şirk veya küfür arasında namazın terki vardır. Diğer rivayette küfür ile iman arasında. Diğer bir lafzında da kul ile küfür arasında ifadesiyle gelmiştir bu hadis. Yani demek ki kişi namazı terk ettiği zaman ya şirke düşmüş oluyor ya küfre düşmüş oluyor. Yani namazı terk etmek ya küfürden kaynaklanıyor ya şirkten kaynaklanıyor. Üçüncü bir şeyi yok. Üçüncü bir şıkkı yok. Ya kalbinin küfründen kaynaklanıyor veyahut da kalbi iman etmiş olsa bile Allah'a ona başka ortaklar kattığı için. Nefsinin hevası olabilir veya kendisine namaz kılma diyen bir tağutun emri olabilir. Başka bir şeyi ortak koştuğu için bu namazı terk ediyor. Bu da tağutların en pisi şeytan. Her tağutun tağutu şeytan. Şimdi dolayısıyla kula namaz kılma diyenlerin başında gelen tağut şeytandır. İnsi tağutlardan önce şeytan diyor ki namaz kılma. Allah ise namaz kıl diyor. Yani Rabbine olan kulluktan yüz çevirip de tağuta itaate, tağutun emrine, şeytan, tağut olan şeytanın emrine itaat etmek suretiyle ne yapıyor? Allah'a şirk koşmuş oluyor. Bu sebeple namazı terk etmesi bir kulun ya küfre dayanır ya şirke dayanır. Bunun başka bir sebebi yoktur. Derler ki işte cehalet mazerettir, şöyledir, böyledir. Bu doğru. Cehalet mazeret ama siz bu toplumda cehaleti mazeret kabul ederek tekfir etmeseniz bile bu insanlar namazın dinin farz kıldığı emirlerden olduğunu biliyor. Herkes biliyor. Küfür, terkini küfür olarak bilmese bile en büyük amelin namaz olduğunu biliyor. Domuz eti yemekten daha pis bir günah olduğunu biliyor namazı terk etmenin. Zina etmekten, içki içmekten daha büyük olduğunu biliyor. Çünkü bu taklitçi toplumlarda bile ne diyorlar? Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah namazın terkidir diyorlar. Dinin direği diyorlar. Yani demek ki bunlar biliyorlar. Bile bile namazı terk ediyorlar. O halde bu kimseler işin esasında kafirlerdir. Namazı terk etmeleri küfürlerine dayanmaktadır. Hakikati hali budur. Fakat onlar bu konudaki cehaletlerini öne sürdükçe biz muayyen şahıslara kafir hükmünü vermekten engelleniyoruz. Yani muayyen şahısların durumlarını değerlendirmek bizim haddimize değil. Fakat biz şunu kesin olarak söyleriz. Kim namazı terk ederse biz ona kafir deriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bu umumi ifadeyle. Enes radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Yine Sevban ve Burayde radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bizimle kafirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Yani bir Müslümanın içinde yaşadığı toplumda hareket tarzı, birlikte olacağı, ortaklık kuracağı, işte kız alıp vereceği, ticaret yapacağı, yani belli ilişkileri, belli hukuku gözeteceği insan namaz kılan bir insandır. Namaz varsa bir hukuk başlar, İslam hukuku, İslam kardeşliği hukuku başlar, namaz yoksa başlamaz. Cehaleten, tekfir etmediğin birisi bile olsa İslam kardeşliği hukuku namaz kılmadığı sürece başlamaz. Ondan sonra namaz kıldığı halde fasık olabilir bir insan. Namaz kıldığı halde günahkar olabilir. O zaman ona göre bir muamele olur. Ama kim namaz kılmıyorsa, biz onu tekfir etmesek bile bu münafık hükmündedir. O münafık hükmündedir. Yani kalplerinde küfür olduğu halde bize Müslüman gibi gözüken ve bizim de bu sebeple tekfir edemediğimiz kimse konumundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dahi açıkça nifakı tespit edilen kimseler şikayet edildiğinde namaz kılıyor mu diye soruyordu. Şayet namaz kılıyorsa benim öldürülmekten nehyolunduğum kimseler bunlardır diyordu. Yani bu konuda tek engel namazdı. Peki ya namaz da yoksa? Geride bizim itibar edeceğimiz hiçbir şey kalmıyor. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeleri namazdan başka amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazlardı. Az önce zikrettiğimiz gibi. Bu rivayet sahabelerin namazı terk etmenin dinden çıkaran bir küfür olduğu hususunda icma ettiklerini göstermektedir. Bu açık bir icma ifadesidir. Tabi'nin döneminde de bu icma bu şekilde gelmiş. Onlardan sonrakiler ise tevil ederek ihtilaf etmişler, fırkalara bölünmüşlerdir. Bizim sonrakilerin ihtilafı bizim için bağlayıcı bir şey değil. Bizim için sahabenin icma, tabi'nin icma önemlidir bu noktada. Dolayısıyla namazın terkini küfür görmeyen sapık bir yol üzerindedir. Buna Elbani de dahildir, fark etmez. Eğer bu icma kendisine ulaşmasına rağmen namazın terkini küfür görmüyorsa bu meselede ehl-i sünnetten sapmıştır. Yani bu konu işte ehl-i sünnetten kimine göre namazın terki küfür, kimine göre değil diyebileceğiniz bir mesele değil. Namazın terkini her ehl-i sünnet küfür görmek zorundadır. Ama bir kimse ehl-i sünnet menhecinde olduğu halde bu meselede yanılmıştır. Biz sadece bu meselede ehl-i sünnetin dışındadır deriz. Yani bu sözümüz Elbani ehli bidattır manasında değil. Bu şekilde de anlaşılmasın. Bu meselede sünnete muhalefet etmiştir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle tavsiyede bulundu. Namazı da bilerek terk etmeyin. Her kim ki bilerek kasten namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Yani dinden çıkmıştır. Bu namazın terkinin küçük küfür olarak yorumlanamayacağının da açık bir ifadesidir. Çünkü şimdiye kadar okuduğumuz hadislerde büyük küfür, büyük şirk, küçük küfür, küçük şirk olma ihtimali vardı. Ama bakın şurada dinden çıkmış olduğu açıkça bildirilerek bunun büyük bir küfür olduğu, kişiyi dinden çıkaran bir küfür olduğu ifade edilmiş oluyor. İbn-i Hazm meşhur Muhalle adlı eserinde şöyle demiştir. Bu mevzuda yani namazın terki hususunda bize Ömer İbnül Hattab, Muaz İbnül Cebel, Abdurrahman İbn Avf, Ebu Hureyre ve daha sair sahabelerden namazın farz olduğunu bilerek terk edenin kafir ve mürted olduğuna dair birçok rivayetler ulaşmıştır. Sahabelerin bu icmasına muhalif hiçbir şey duyulmamıştır demiştir. Peki namaz kimlere farzdır? Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle naklediyor. Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. Buluğa erinceye kadar çocuktan. Buluğa erme alametlerini geçtiğimiz derste işlemiştik. İşte kız çocuğunun veya erkek çocuğunun ihtilam olması, kız çocuğunun hayız olması bu. Ondan sonra koltuk altı kıllarının çıkması veyahut bundan hiçbirisi 15 yaşına kadar gerçekleşmemişse 15 yaşı artık son sınırdır. 15 yaşından sonra kesin olarak buluğda sayılır. Ama bundan öncesinde ihtilam olmuşsa o artık buluğa ermiştir. Kız bundan önce ki umumiyette 9 yaşında hayız olur. O andan itibaren buluğa ermiştir. Yani şer'i mükellefiyetlerden sorumludur. Kız demek ki buluğa erdiği an yüzünü de örtmek suretiyle tesettür emirleriyle mükelleftir. Namazla mükelleftir. İslam'da had cezaları gerektiren cezalardan mükelleftir. Şer'i mükellefiyetlerden, emirlerden mükelleftir. Erkek de aynı şekilde ihtilam olduğu zaman yahut koltuk altı kılları gibi kılları çıktığı zaman veyahut her ikisi için, erkek için de kız için de 15 yaşına geldiği zaman artık son haddidir. Bundan sonra bütün mükellefiyetler ona başlar. Sabret İbn-i Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin, 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün. Burada da buluğ namaza has olarak buluğla ilgili bir şey, kayıt zikredilmeksizin, çocuk 7 yaşına geldi mi namazı emredin diyor. Bu ne demektir? 7 yaşına gelmeden önce namazı öğretin demektir. 7 yaşına gelmeden önce namaza alıştırın demektir. Bu dönem içerisinde demek ki biz namaza alıştıracağız. 7 yaşında emrettiğimizde bu çocuk namazı kılacak. 7 yaşı ile 10 yaşı arası çocuğa namazı her vakit emretme dönemimizdir. Kılarsa kılar, kılmazsa ciddi bir yaptırım yapamıyorsun. Ama 10 yaşında geldiğinde her vakit emrediyorsun ya, artık kılmıyorsa dövme aşaması başlamıştır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böylece çocuğa 7 yaşından itibaren namazı emretmenin farz olduğunu bildiriyor. 10 yaşında ise artık meyide ile birlikte kıldırılmaları gerektiği bildiriliyor. Kafir Müslüman olursa geçmiş namazları kaza etmez. Amr bin el-As radıyallahu anh diyor ki, Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: İslam kendisinden öncekileri siler atar. İslam, Müslüman olmak, kendinden önceki şirki, küfrü, günahları yok eder. Bu uzunca bir kısa, sadece biz konumuza delalet olan kısmını zikrediyoruz. Müslüman hadisidir bu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten dedi ki, biz ey Allah'ın Resulü, cahiliyede işlediklerimizden sorumlu olacak mıyız dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim İslam'ı güzelce yaşarsa cahiliyede işlediklerinden sorumlu tutulmaz. Kim de İslam'da kötülük işlerse hem önceki cahiliyede işlediklerinden hem de sonrakilerden sorumlu tutulur. Yani bir kimse Müslüman olmadan önce işlediği şirk, küfür, günah, isyan neyse bunlardan sorumlu tutulmaması için şartı Müslüman olduktan sonra İslam'ı güzelce yaşamasıdır. Ama Müslüman olmuş, aynı cahiliye huylarını devam ettiriyor. Kötülükler işliyor İslam'da. Bu hem öncekilerden hem sonraki işlediği kötülüklerden sorumlu olacaktır. Bu demek ki bir önce zikrettiğimiz Abdullah Amr bin As hadisini İbn-i Mesud hadisi kayıtlıyor. İslam evet kendisinden öncekileri siler atar. Fakat hangi şartlaymış demek ki? İslam'ı güzelce yaşamak şartıyla. Cahiliyede işlenen güzellikler ise kişi Müslüman olduğu takdirde boşa gitmez. Şimdi burada kötülüklerden bahsediliyor. Soru kötülükler hakkında gelmişti. Bir de başka bir yönü var. Cahiliyede işlenen güzelliklere ne dersin? Hakim bin Hizam'dan gelen rivayette aslında bunun da mana olarak boşa gitmediğini görüyoruz. Diyor ki Hakim bin Hizam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cahiliyedeyken işlediğim iyilikler hakkında ne dersin diye sordum. Bunlardan benim lehime olan, benim faydama, menfaatime olan bir şey olur mu dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sen zaten işlediğin bu hayır sebebiyle Müslüman oldun. Yani demek ki kişi cahiliye döneminde fıtri değerlerini koruması, güzellikleri işlemesi sayesinde İslam'a yönlendiriliyor. Evet, farz olan namaz 5 vakit namazdır. Bu konuda da İbn Ömer radıyallanmadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, beyti hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette de bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Allah kullarına kaç vakit namazı farz kıldı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kullarına 5 vakit namazı farz kıldı diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı? Yani farz olan bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kullarına 5 vakti farz kıldı buyurdu. Bunun üzerine adam bunlara hiçbir şey ilave etmeyeceğine ve hiçbir şeyde eksiltmeyeceğine dair yemin etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da şayet bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir buyurdu. Bu hadiste kullara farz kılınan namazın 5 vakit namaza sınırlı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Yani bu konuda mütevatir hadisler vardır. Numune kabilinden biz bunları zikrettik. Tıpkı namazın terkinin küfür olması hakkında mütevatir hadisler olmasına rağmen biz sadece birkaçını zikretmek ve ihtifa ettiğimiz gibi. Allah izin verirse bir sonraki derste namaz vakitleri konusunu işlemeye çalışacağız. Namazın fazileti, önemi ve terkinin hükmüyle ilgili olarak bugün işleyeceğimiz konu bu kadar. Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Kişi namaz kılıyor ama bir vakti terk etti. Kişinin ne yapması gerekiyor?
Terki bir mazeret üzerine mi, mazeretsiz olarak mı?
Mazeret üzere.
Şimdi iki türlü cevaplayalım o zaman bunu. Eğer mazeret üzerine ise, eğer mazeret nedir? Ayşe radıyallahu anh hadisinde geçtiği gibi, aynı şekilde Ali radıyallahu anh'den de gelen bir rivayette, üç kişiden kalem kalkmış. Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, hatırlayıncaya kadar unutandan. Yine ayrılıncaya kadar şuurunu kaybetmiş bayılan kimse. Yani kişinin şuurunun kendinde olmadığı haller müstesnadır. Mesela adam komada yatıyor günlerce. Bu dönemlerdeki namazları terk etmiş olması onun üzerine bir vebal değil. Çünkü ancak şuur sahibi insan teklife mükelleftir.
Bilerek içinemiyor.
Ama bilerek bir şekilde tek bir namaz bile terk edemez. Eğer bilerek terk etmişse, yani bu mazeretlerden biri söz konusu olmaksızın terk etmişse, o kimse kelime-i şehadet getirerek ve guslederek İslam'a girer ve bu işten tövbe eder. Müslümana, İslam'a yeniden girer yani. O kimse o namazı terk etmekle kafir olmuştur. Kazasını yapacağı namaz ancak mazeretle terk ettiği bir namazdır. Bunda da yani uyku sebebiyle terk etmiş olabilir, unutmak sebebiyle terk etmiş olabilir veya buna benzer meşru mazeretlerle terk etmiş olabilir. Bunların kazasını da hatırlayınca yapar. Ama hayızlı kadın kaza etmez namazı temizlendiği zaman. Orucu kaza eder ama namazı kaza etmez.
Yani peki atıyorum yoğun bakımda kalmış bir hasta. Kılamadığı sürece bütün namazlarını iade edecek değil mi?
Şimdi onu bilmiyorum. Yani bütün vakti kapsayacak şekilde o şekilde şuursuz olarak ya, geçiren bir insan kaza etmekle uyku uyandığı zaman kılması emrediliyor. Unutan hatırladığı zaman kılması emrediliyor. Dolayısıyla biz burada kıyas yapmak da istemeyiz ama bayılan kimse veya yoğun bakım altında olan kimse şuur yerine geldiği zaman kaza eder. Çünkü o dönemler içerisinde hatırlamayan kimse konumundadır. Hatırladığı zaman yani şuur kendine geldiği zaman o dönemdeki namazı kaza eder. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etubu ileyk.